Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özoğa. Donanım.haber.com olarak bu videomuzda sizlere HTC On'un yani HTC'nin yeni amiral gemi akıllı telefonunun Türkiye lansmanından sesleniyorum. Şu an HTC On elimde ve bu video kapsamında telefonun ön incelemesini yapacak ve kullanım süresi boyunca elde ettiğimiz ilk izlenimleri yine sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Şimdi isterseniz HTC On'u tasarım seviyesinde yakından görmeye ve ilk izlenimimizi paylaşmaya devam edelim. HTC On 5.2 inç boyutunda bir ekrana sahip, dolayısıyla rakiplerle kıyasladığımız zaman örneğin LG G5'ten ekran boyutu olarak baktığımız zaman bir miktar daha küçük kalıyor. Samsung tarafındaysa Galaxy S7 ile kıyasladığımız zaman biraz daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Telefonu tek elle kullanmak mümkün mü derseniz eğer, telefonu tek elle kullanmak evet mümkün. Bu biraz tabii ki sizin parmak boyutunuz ve bir telefondan ne beklediğinizle çok orantılı bir konu, ama burada yaptığım denemeler zarfında telefonu tek elle çok fazla zorlanmadan kullanabildiğimi, ekranın dört köşesine erişebildiğimi ve menüler arasında geçiş yaparken çok fazla zorlanmadığımı söylemem gerekiyor. Tabii ki telefonu tek elle kullanım deneyimini etkileyen unsurlardan bir tanesi de telefonun tasarımının tek elle kullanıma kolaylık sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olması. Şimdi tasarım seviyesinde ilk dikkat çeken unsur, hiç şüphe yok ki, bir HTC'nin üst seviye telefonu olmasından dolayı tamamıyla metal bir yekpare kasaya sahip olması. HTC On'daki yekpare kasada arka kapak bulunmuyor. Dolayısıyla kapağı çıkartamıyor ve pil değiştiremiyorsunuz, ama ne güzel ki microSD hafıza kartını bu telefona takabiliyoruz. microSD hafıza kartı desteği bulunuyor. Teoride de 2 TB'a kadar microSD hafıza kartı HTC On'a takabilmek mümkün. Her ne kadar o kapasitelerde microSD hafıza kartları piyasada olmasa bile. Butonların yerleşim ve SD kart slotu ve aynı zamanda SIM kart slotunun pozisyonlandırması aslında bakılırsa HTC M9'a benziyor. Tek sıra halinde bir kenara toplanmış durumda güç butonları. microSD hafıza kartı slotu ve SIM kart slotu ise ekranın sağ ve soluna yerleştirilmiş durumda. Güç butonu orta kısma yerleştirilmiş. Dolayısıyla güç butonu erişim son derece kolay. Sağ elle telefonu kullanıyorsanız baş parmağınızı, eğer sol elle kullanıyorsanız ise sol elinizdeki orta parmakla güç butonuna son derece rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz. Üstelik güç butonunun tırnaklı bir yapıya sahip olması da yine kullanım olumlu etkileyen unsurlardan bir tanesi. Ses kontrol butonlarına erişim de gerek sol elle gerekse de sağ elle oldukça kolay görünüyor. Telefonun kenarlarına bakıldığı zaman çanfert adı verilen, esasında pahlanmış diyebileceğimiz hafif eğimli, hafif eğik bir kesimin olduğunu görmekteyiz. Biz bu kesim anlayışını daha ziyade iPhone 5S ve iPhone SE'de çok sık karşımıza çıkıyordu. Şimdi HTC On'da da bariz bir şekilde tasarımda kendisini belirlediği unsurlardan bir tanesi kesim detayları oluyor. Siz telefonu elinize aldığınızdan itibariyle parmaklarınız eğik kesimli olduğu, eğimli kesimli olduğu kısımlara gelerek aslında tutuş daha konforlu ve rahat bir hale getirilmiş durumda. Aynı zamanda telefonun arka bölümünün dışa doğru kavisli olması, hafif bombeli olması da telefon avucun içerisinde daha rahat durmasını, daha rahat oturmasını ve sizin aslında telefonu daha güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlayan yine unsurlardan bir tanesi olmuş gibi görünüyor. Telefonun kulaklık girişi üst kısmında ortalanmış. USB portu ise alt tarafa alınmış. Bu arada Type-C standartını destekleyen, yani Type-C formunda bir USB konektörümüz var. Merak edenler için bunun USB 3.0 standartında olduğunu da söylemem gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda telefonun hoparlörlerinden bir tanesi alt kısmına konumlandırılmış, diğeri ise ayizenin içerisinde yer alıyor. Boomsound tarafında geliştirmelere bağlı olarak telefonun alt hoparlöründe woofer özelliği, üst hoparlör tarafında ise tweeter özelliği var. Dolayısıyla ses tarafında ciddi bir deneyim söz konusu. Yine bunu videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım arkadaşlar. Arka tarafa bakıldığı zaman ise artık telefonun ön kısmında olmayan HTC logosu arka tarafta biraz daha büyük bir şekilde kendisini belli ediyor. Üst tarafta hafif dışa çıkıntı yapan bir kameramız var. Kameranın yanında çift ton led flaşımız var ve lazer otofokus yine sensör bölümü de çift ton led flaşın hemen altında konumlandırılmış durumda. Ön taraftaysa tasarıma bakacak olursak eğer, kuşkusuz ilk etapta rahatsız eden unsur alt yüz çerçevenin kalınlığı ve alt taraftaki dokunmatik hassasiyete sahip buton ya da dokunmatik hassasiyet kontrol noktasının belki biraz daha simetrik yerleştirebilecek olmasının bu telefonun eksikliği olarak söyleyebilirim. Çünkü pozisyonlandırma itibariyle telefonun bu dokunmatik kontrol bölgesinin alt ve üst kısmındaki boşluklar simetrik olmadığı için burası bir miktar göze batıyor diyebilirim, ama tabii ki tasarım göreceli bir kavram. Bu belki bazılarını rahatsız etmeyebilir, fakat bu telefonda tasarım seviyesinde beni en çok rahatsız eden unsur ön tarafı oldu açıkçası. Arka taraf son derece güzel görünürken ön tarafsa açıkçası belki biraz daha iyi olabilirdi. Ekran kasa oranı biraz daha geliştirilip kenar kalınlıkta belki bir miktar daha inceltilebilirdi, özellikle rakiplerin durumunu düşündüğümüz zaman. Ön taraftaki kamera önemli. 5 megapiksel çözünürlükteki bu kamera aynı zamanda optik görüntü sabitleme özelliğine sahip. Yani HTC On dünyanın ilk optik görüntü sabitlemeli ön kamerasına sahip telefon. Açıkçası ben yaptığım denemelerde şunu söyleyebilirim. Hafif sallasanız bile elinizi, gerçekten de ön kamera oldukça stabil görüntüler çekebiliyor. Gerek fotoğraf gerekse de video tarafında olsun. Tasarım özetleyecek olursam eğer, çok ağır bir telefon değil. Ergonomisi yüksek, dolayısıyla kullanırken herhangi bir sorun yaşamayacaksınız gibi görünüyor. Dediğim gibi ön taraf belki biraz daha iyi olabilirdi, ama bunun dışında HTC'nin alıştığımız materyal kalitesi, HTC'nin CNC uzmanlığı, yani metalin tezgahtaki ince eşlikle kesilmiş olmasına kadar her türlü detayı bu telefonun elinize aldığınızdan itibariyle hissedebiliyorsunuz. Genel olarak tasarımın başarılı olduğunu söyleyebilirim. Evet, akıllı telefon dünyasının en güzel görünen telefonu değil. Belki rakiplerdeki bazı modeller göze daha hoş görünebilir, ama bu telefon özellikle arkadan bakıldığı zaman çok güzel, önden bakıldığı zamansa belki biraz daha iyi olabilir. Tasarım tarafındaki detayları en azından ilk etapta bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi isterseniz biraz da donanımsal yeteneklerine bakalım ve ekranla başlayalım. Ekran tarafında 5.2 inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğünde LCD ekranımız var. Bu ekran sadece çözünürlük seviyesini değerlendirmemek gerekiyor çünkü ekranın hem parlaklık seviyesi artırılmış, açık hava kullanımlık deneyimlerin geliştirilebilmesi adına hem de renk üretim kabiliyetleri geliştirilmiş, yeni renk profilleri yine telefonun ekran kontrol tarafında algoritmalarına eklenen detaylardan bazıları. Şu an sağ tarafımdan bana bariz bir şekilde güneş vuruyor ve parlaklığımı en yüksek seviyede olmamasına rağmen ekranı son derece rahat bir şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Öyle zannediyorum ki maksimum parlaklık seviyesinde HTC One'u açık hava koşullarında oldukça rahat bir şekilde kullanabileceğiz. Bunun dışında ekranın görüş açıları da ilk etapta gerek fotoğraf gerek video gerekse de menüler arasında geçişler esnasında deneyimlerim itibariyle ilk etapta bana oldukça keskin görüntüler sundu diyebilirim. Nereden bakarsanız bakın büyük oranda telefonun ekranı görebiliyorsunuz. Bunu sizlerle paylaşabilirim. Ekranın tabii ki güç tüketim etkisi de büyük önem taşıyor. Burada HTC yetkililerinin söylediğine göre ekran son derece verimli bir panele sahip. Dolayısıyla enerji tüketimine katkısı yüksek çözünürlüğün o korkutucu izleniminden daha iyi oldu ve ekranı son derece pil dostu, son derece enerji verimli yüksek bir panel olduğunu yine burada sık sık vurguladılar. İşlemci tarafında Snapdragon 820 var. Bu tarafta herhangi bir yenilik yok. Yani LG G5'te Samsung S7 adresinin ülkemize gelmeyen versiyonlarında olduğu gibi Snapdragon 820 platformu var ve 4 GB RAM var yine. Low power dediğimiz düşük enerji tüketimine sahip DDR4 bellek var. Depolama kapasitesinin 32 GB ve mikro SD kartı takılabildiğini söylemiştim. Buradaki performans değerlendirmelerim itibariyle şunu söyleyebilirim ki HTC onun sahip olduğu depolama birimi de oldukça hızlı. En hızlısı mı buna telefonun detaylı incelenmesinde karar vereceğiz. Kapsamlı testler yapacağız ve rakipleriyle kıyaslayacağız ama oldukça hızlı olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda bende herhangi bir olumsuz etki yaratmadı HTC 10. Kamera tarafı önemli. HTC'nin daha önceki telefonlarındaki en zayıf halkası kamera tercihiydi. Bu telefonun arka tarafında öyle zannediyorum ki %100 emin değilim. Bunu özellikle etkinlikten sonra araştıracağım ama Sony'nin IMX 300 sınıfı sensör kullanılıyor 12 megapiksel çözünürlüğünde. Yani sensör tip olarak büyük bir ihtimalle Google'ın Huawei ile beraber yaptığı Nexus 6P'deki sensörle aynı karakteristiğe sahip gibi görünüyor. 1.55 mikron büyüklüğünde pikseller var arkadaşlar. 1.55 mikron oldukça büyük. Bugün pek çok rakibinden daha büyük piksellerin oluşturduğu sensöre sahip diyebilirim. HTC'nin yeni Amiral Gemi akıllı telefonu için. Aynı zamanda optik görüntü sabitleme var. Aynı zamanda 4K video çekebiliyorsunuz. HTC'nin Zoe gibi ekstra fonksiyonları var yine ve aynı zamanda 4K video çekerken bunu high-res yani yüksek çözünürlükte sesle de birleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine slow motion yani ağırlaştırılmış çekim özelliği de bu telefonun arka taraftaki detaylar arasında. Lazer otofokus var. Detaylı test edemedim ama şunu söyleyebilirim. HTC'nin söylediklerine göre çok hızlı bir şekilde bu telefon hem fotoğrafta hem de videoda netleme yapabiliyor. Netleme kabiliyetinin oldukça iyi olduğunu söylüyorlar. Buna yine detaylı incelemede göz atarız arkadaşlar. Ön kamera 5 megapiksel çözünürlüğünde, ön kamerada ifade ettiğim gibi optik görüntü sabitleme var. Yani sensör fiziksel olarak hareket ettirilerek titreşim ya da vibrasyon gibi unsurlar kompanse ediliyor, ekart ediliyor ve görüntünün daha stabil, daha sağlıklı olması sağlanıyor. Ön kameranın piksel büyüklüğü, sensördeki piksellerin büyüklüğü 1.35 mikron. Bu her ne kadar üst seviye Amiral Gemi telefonlarda olmasa da orta seviye pek çok telefon ana kamerasından daha büyük piksellere sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu açıdan bakıldığı zaman ön kamera gerçekten yetenekli. Aynı zamanda pek çok telefonda olduğu üzere bu telefonda da ekranı selfie yani öz çekim için flash olarak kullanabiliyorsunuz. Yani siz eğer bir öz çekim yapmak isterseniz ekran beyaz renk patlatarak ortama göre biraz daha fazla aydınlık etki elde edilmesi ve görüntünün biraz daha görünebilir olmasını sağlıyor diyebilirim. Bazı diğer detaylar var yine altını çizmemiz gereken. Bunların başında ses bölümü büyük önem arz ediyor. Bu telefonda 24 bit Hi-Fi DAC var yani dijital analog dönüştürücü var arkadaşlar. Yine edindiğim bilgilere göre Wolfson ses kodeyi kullanılıyor bu telefon içerisinde ve 16 bit ses 16 bit ses dosyaları da yine burada 24 bite dönüştürülebiliyor arkadaşlar. Bu da dikkat çeken unsurlardan bir tanesiydi. Hem kulaklık hem de hoparlör için ayrıca bir amfi olduğunu ifade etmek gerekiyor ve bununla birlikte kulaklık tarafına 1 voltluk çıkış verilebiliyor. 1 volt bugün muadili neredeyse olmayan bir değer diyebilirim. Pek çok Android telefonda bu değer 0.75 volt. Yanlış bilmiyorsam eğer Apple tarafında belki 1 voltluk bir beslemeden bahsedebiliriz. Yani ne takarsanız takın kulaklık, amfi vesaire bu telefonun 3.5 milimetre jackten yapacağı besleme gerçekten üst düzey olacak. Bunu söyleyebilirim. Bu gerçekten önemli detaylardan bir tanesiydi. 24 bit olması da yine az önce ifade ettiğim gibi ses konusunda bu cihazı neredeyse rakip kılan detayların başına geliyor. Üstelik high-res yani yüksek çözünürlüklü ses için kutu içeriğine Bang & Olufsen'den ayrılıp kendi şirketini kuran ses konusunda uzmanlaşmış bir ekibin geliştirmiş olduğu kulaklığın eklenmiş olması ki yine high-res destekli bir kulaklıktan bahsediyoruz. Bu telefonun ayırt edici unsurlarından bir tanesi. Parmak izi okuyucumuz var. 0.2 saniyede telefonu uyandırabilen parmak izi okuyucusu. Bu tarafta zaten artık tüm parmak izi okuyucular oldukça hızlı noktaya gelmiş durumda. Dokunuzdan itibariyle telefonun uyku modunu uyandırıp ana ekrana geçebilen zaten çeşitli seçenekler piyasadaki farklı telefonlarda vardı ama HTC'nin telefonunda gerçekten parmak iz okçusu son derece hızlı ve tutarlı çalışıyor. Çünkü tek başına hızlı çalışma değil, dokunduğunuz anda sorunsuz bir şekilde parmağınızı nasıl dokundurursanız dokundurun, doğru bir şekilde tanıyıp telefonun tepki vermesi de önemli. Bu konuda HTC gerçekten başarılı işleri imza atmış, bunu söyleyebilirim. Son olarak yazılım ve pil kısmına değinelim. Önce yazılım tarafına bakalım. Sense 8 var. Android 6.0.1 üzerinde çalışıyor. Sense 8'de HTC kullanım kolaylığı sağlayacak önemli geliştirmeler yapmış. Bunun en dikkat çekici olanı arayüzü oldukça hafifletmişler arkadaşlar. Google'ın standart olarak sunduğu uygulamaların HTC tarafındaki versiyonlarının telefonla ağırlık yapmaması adına çıkarmışlar. Yine bir takım yeni özellikler var. Boost Plus adı verilen bir özellik var. Örneğin arka tarafta çalışmayan uygulamaları kapatıyor. Yine RAM'den ve depolama biriminden avantaj sağlayacak ve telefonun daha hızlı çalışması sağlayacak yazılımsal optimizasyonları yapabiliyor. HTC'nin sensör arayüzü zaten üst seviye telefonları bırakın, orta sınıf cihazlarında bile hızlı ve tepkisel çalışan bir arayüzü. HTC 10'da ise zaten artan, inanılmaz derecede artan donanımsal gücün dışında yazılımın hafifletilmesi ve daha iyi optimize olması telefonu son derece rahat çalışmasını sağlıyor. Şu ana kadar kullandığım en hızlı telefonlardan bir tanesi, belki en hızlı olduğunu söyleyebilirim. Zaten HTC burada tepkisellikle ilgili bir takım test sonuçları da yayınladı. HTC'nin kendi testlerine göre tepki süresi en düşük olan, yani en hızlı çalışan telefon 10, HTC 10. Samsung Galaxy S7, Note 5 ve diğer telefonlarla kıyaslandığı zaman bunu ölçümlemesi zor ama telefonun gerçekten son derece hızlı ve tepkisel çalıştığını söyleyebilirim. Son olarak pil performansına değinelim. 3000 mAh kapasiteli pilimiz var. Telefonda yapılan optimizasyonlar ve verimlilik odaklı iyileştirmeleri dikkate aldığımız zaman oldukça vaatkar göründüğünü söylemem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü pil büyüklüğü kadar iyi optimize olması da çok önemli akıllı telefonların. Burada HTC yetkilileri telefonun 2 gün boyunca, ortalama kullanımda 2 gün boyunca çalışabileceğini söylüyor. Detaylı incelemede bu değerlerin hepsini zaten dikkate alacağız ve rakipleriyle kıyaslayacağız ama telefonun sahip olduğu özellikler çerçevesinde söylendiği kadar iyi optimizasyonda varsa 3000 mAh pil gerçekten de iyi sonuçlara imza atacaktır. Pilin büyüklüğü kadar artık hızlı şarjla hayatımıza giren önemli teknolojilerden bir tanesi. Bu telefonda Snapdragon 820 var. Dolayısıyla Quick Charge 3.0 teknolojisine destekleniyor. Kutu içerisinden çıkan 2 amperlik adaptör hızlı şarj konusunda yetenekli bir adaptör. Bu telefonu HTC'nin verdiği rakamlara göre tamam boş olan pilini sadece yarım saatte %50 seviyesine kadar şarj edebiliyorsunuz. Gerçekten hızlı şarj konusunda önemli telefonlardan bir tanesi olduğunu ifade etmem gerekiyor. HTC 10'un. Tabii ki 4.5G ile beraber modemler de büyük önem arz ediyor. Aynı Samsung Galaxy S7 ve S7H modellerinde olduğu gibi bu telefonda da kategori 9 sınıfı modem var arkadaşlar. Dolayısıyla operatörlerin bahsettiği o 300 megabit seviyesindeki 300 megabit hızları görebilecek yegane telefonlardan bir tanesi olduğunu söylemem gerekiyor. Üstüne üstlük Qualcomm'dan aldım bu bilgiyi. HTC'den değil. Qualcomm diyor ki HTC'nin cihazlarında ve Snapdragon 820 serisinin bazı türevlerine sahip bazı başka cihazlardaki henüz o cihazlar ülkemizde yok. LG G5 çünkü o kategoride değilmiş söylendiğine göre. HTC 10'daki kategori 9 sınıfı modem bir yazılım güncellemesiyle, bir firmware update ile kategori 12 sınıfına kadar yükseltilebilecekmiş. Bunu belki bu yılın sonlarına doğru görebileceğiz HTC 10'da ama kutudan çıktığı an itibariyle HTC 10 kategori 9 desteği sunan bir modemle geliyor. Bunu da ifade etmem gerekiyor arkadaşlar. Farklı renk seçenekleri var. Gri, siyah ve altın rengi gibi. Bunlar çok fazla girmeye gerek yok. Son olarak fiyatından bahsedelim. Mayıs ayı içerisinde bu telefon 3000 liralık son kullanıcı, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla raflara girecek. Şu an ön inceleme yaptığımız için fiyatlandırmayı yorumlamak şu aşamada çok doğru değil. Ama şunu söylemem gerekiyor. Kutu içerisinde özel çalışma yapılmış olması, Hi-Res destekli kulaklığın kutu içerisine dahil edilmiş olması ve ses tarafında telefonu sahip olduğu donanımların rakiplerine göre ayrıştırıcı unsur olması gibi detaylardan dolayı HTC fiyatının iyi olduğunu ve rakiplerine karşı bu telefonun piyasada ses getireceğini ve kendi yerini bulacağını söylüyorlar. Bunların hepsine bakacağız. Kısaca özetleyecek olursam eğer HTC 10 tasarım seviyesinde gerek yüksek malzeme ve materyal kalitesi gerekse de ergonomisiyle beğenimizi kazandı. Ses konusunda gerek hoparlör başarımı gerekse de donanımsal seviyede işlenmesi noktasında rakipsiz oldu. Zaten aşikar. Bunun dışında pil performansına ayrıca değineceğiz. Genel oyun ve işlem gücü açısından ise Snapdragon 820 zaten üstünü ispatlamış bir telefondu. Detaylı incelememize de oyun performansı ve sentik testlere bakarız. Bu arada telefonu burada bu kadar zorlamama rağmen ısınma konusunda beni herhangi bir şekilde rahatsız etmediğinde not düşmek isterim arkadaşlar. Evet, umarım ilk etapta sizler için faydalı bir video olmuştur. HTC 10 ile ilgili yaklaşık 1-2 saattir bu telefonu burada test ediyorum, kullanıyorum. İlk izlenimlerim bu şekildeydi. Detaylı zaten yorumlarımızı ve analizlerimizi telefonun kapsamlı incelemesinde yine bu ekranlarda sizlerle paylaşıyor olacağız. Ben Erdoğan Özoğa, bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın.